havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de. Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor.
Bana para lazım. İyi akşamlar Türkiye'm. Bugün 24 Ocak 2022. Pazartesi 19.32. Bugün İstanbul içinde, Türkiye içinde farklı bir gün. Bugün hem acılarımız var, hem Türkiye karlar altında, hem de bambaşka bir yolculuk var. Sanayide kontak durdu, belirli sektörler hariç. Ayrıca bugünün özelliği, 42 yıl önce bugün serbest liberal düzene merhaba dediğimiz gün. 24 Ocak'ın Türkiye tarihinde önemi, siyasi önemi, medya açısından önemi, hepsine detaylı olarak göreceğiz. Ama şöyle karlar altındaki Türkiye'ye baktığımızda derin bir nefes alacağız. Önce siyasi gündeme bakacağız, sonra sohbete başlayacağız.
Siyaset gündemi. AK Parti il başkanlıkları eş zamanlı olarak gazeteci Sedef Kabaş, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurularının ardından 81 il başkanlığında okunan ortak metinde basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sanayiye yönelik önce doğalgaz sonra da elektrik kesintisi kararlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek, bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı dedi. Mesajının devamında Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'a yönelik başlayan tartışma ve tutuklama kararına değinen CHP lideri, tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak, beceriksizler ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sezen Aksu'nun şarkısındaki sözler sebebiyle hedef gösterilmesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin konuştu. Akşener, iktidar herkesi korkutmaya çalışıyor. Bunlar kaybedeceğini anlamanın psikolojisine uygun davranışlar dedi. Kaybedeceğini anlayan insan ne yapar? Korkutmaya çalışır, güç kullanmaya yönelir diyen Akşener, amaçları Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri, seçmeni korkutmak diye konuştu.
Türk vatandaşı tanımı diyor ki Türk ne demektir? Türk vatandaşı kimdir? Türk vatandaşı İsviçre Medeni Kanunu'na göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza mahkemeleri usulü yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir.
Dünyada ya olayları teokratik açıdan göreceksiniz, böyle bir eğitim anlayışınız olacak, ya da laik anlayış olacak. Karma ekonomi gibi hem İslamcı hem laik anlayış olmaz. Ya laiklik ya İslamcılık. Eğitim bu.
Uğurlar olsun, hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıran olsun.
Siyaset gündemi.
Bugün Uğur Mumcu'yu kaybedeli 29 yıl oldu. Bugün 29 yıldır katillerini bulamamanın hüznünü yaşıyoruz. Neden? Çünkü Uğur Mumcu kırık bir gözlük ve satılmayan kalemiyle bu ülkeden, bu dünyadan göçtü gitti. Uğur Mumcu, Türk medya tarihindeki en önemli isimlerden biri. Yolsuzluklara karşı, her türlü engele karşı engel tanımayan bir hukuk adamıydı, gazeteciydi. Uğur Mumcu'yu unutmak mümkün değil. 12 bin gazetecinin işsiz olduğu, medyanın aslında kendine yol aradığı ve çıkış yolu bulamadığı bir dönemde ahlak ve etik sorgulanırken, Türkiye'deki yolsuzluklara bakılırken Uğur Mumcu'nun bize bıraktığı mirası iyi değerlendirmeliyiz, sahip çıkmalıyız. Ve Uğur Mumcu'nun bize gösterdiği yoldan gitmeye devam edeceğiz, ama bizim bugün gündemimizde ne var? Şeker var. Ağzımızın tadı kaçıyor. Neden, niçin diyeceksiniz? Üretici, pancar üreticisi zorda. Fabrikalar zorda. Şekerde alarm demeli miyiz, demememeliyiz bilemiyorum, ama şekerle ilgili iki konu sohbete alacağız. Ama öncelikle bir de ekonomi gündemine bakalım, sonra sohbete başlayalım.
Ekonomi gündemi. Dolarda gözler Merkez Bankası ve Amerika'ya çevrildi. Merkez, Perşembe günü enflasyon raporunu açıklayacak. Fed ise Çarşamba günü faiz kararı verecek. Faiz indirimlerini geçen hafta durduran Merkez Bankası'nın bu hafta düzenleyeceği enflasyon raporu izlenecek. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek faiz kararı da yön belirleyici olarak takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Bakan Nebati, enflasyonun artabileceğini ancak %50'ye ulaşmasını beklemediğini belirtirken, yıl sonunda %30'un altının mümkün olduğunu belirtti. Nebati'ye göre enflasyon, 2023 seçimlerinde tek haneli olacak. Piyasa beklentileri ise enflasyonun %40-60 bandına yükseleceği şeklinde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sanayicilerle çevrim içi toplantıda görüştü. Gündemde İran'ın teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi var. Süreci en az hasarla atlatmak için çalışıyoruz diyen Bakan Dönmez, sanayicilerin bu süreçte yarım kapasite çalışmak yerine birkaç gün tam kapanma ve sonrasında da tam kapasite çalışma önerisinde bulunduğunu söyledi. İran'ın doğal gaz akışını kesmesinin ardından organize sanayi bölgelerinde 3 günlük elektrik kesintisine gidildi. Gazdey Enerji Genel Müdürü Mehmet Doğan, asıl sorunun İran değil, arz güvenliğinin sağlanamaması olduğunu söyledi. Yazın pahalı denilerek gaz alınmayıp depolardaki gazın kullanıldığını dile getiren Doğan, depolardaki gaz bitip de çok soğuk geçen ardışık günler nedeniyle krizin patlak verdiğini kaydetti. Doğan, 15 Mart'a kadar enerji krizinin tekrarlayabileceği uyarısında bulundu. Ekonomi gündemi.
Bugün konumuz şeker dedik. Konuklarımız Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Oğuz Kavuncuoğlu, Pancar Ziraat Mühendisi ve şeker pancarı konusunda da en uzman isimlerden biri. Hüseyin Bey.
İyi yayınlar Melih Hanım, iyi akşamlar.
İyi akşamlar Hüseyin Bey. Bugün olağanüstü bir gün yaşıyor İstanbul. İstanbul'da, Trakya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Anadolu'ya gidişler, gelişler durduruldu. Havalimanı uçaklar yerde. Sabah 8'e kadar uçuş trafiği durdu. Bu olağanüstü günde hatlarda da problem olduğunu biliyoruz. Bizi mazur görmelisiniz. Çünkü teknik olarak elimizden geleni yapıyoruz. Telefonla yayına devam edeceğiz. Teknik olarak sıkıntı giderildiği an sizi de karşımıza alacağız. Sizin fabrikalarda doğal gaz ve elektrik sıkıntısı var mı?
Bizim fabrikalar üretimi tamamladı. Aralık ayının son haftasında üretim tamamlandığı için şimdi doğalgazla ilgili bir sorunumuz yok. Çünkü biz doğalgazı sadece ofislerde ve konutlarda kullanıyoruz. O nedenle bir sorun yaşamıyoruz.
Şanslısınız. Doğalgaz açısından şanslısınız. Öyle değil mi?
Öyle. Şanslıyız. Evet. Yani eğer üretim devam ederken böyle bir soruna karşılaşsaydık gerçekten çok vahim sonuçlar ortaya çıkardı. Ama neyse ki biz kampanyamızı tamamladığımız için, böyle bir döneme denk geldiği için biz en azından rahatız, ama tabii biliyoruz ki Türkiye'deki sanayi kuruluşları bundan dolayı oldukça sıkıntılar yaşıyorlar. Onların sıkıntısı hepimizin sıkıntısı diye düşünüyoruz.
Belli sektörler özellikle demir çelik, cam, seramik bunlar önemli sektörler. Buralara dikkat etmemiz gerekir. Fakat et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi sektörlerde üretim kısıntısı yok. Öncelikle İran'a bakacağız. Yılda 10 milyar metreküp gaz alıyoruz. Türkiye bugün ne kadar gaz tüketti? 270 milyon metreküp. İran bugün ne kadar gaz tüketti? 700 milyon metreküp. İran konutlara gaz vermeyerek Türkiye'ye gaz verebilir ama bu İran'da konutlarda insanların üşümesi anlamına geliyor. Yani bölge soğuk altında ve İran'daki gaz kısıntısı en az 10 gün sürecek. Şu an sanayi ile ilgili bütün haberleri takip ediyoruz. Durum ne olacak bakacağız ama şekerde de problem var. Ağzımızın tadı niye bozuluyor Hüseyin Bey?
Ağzımızın tabii inşallah bozulmaz. Tabii temenni ediyoruz öncelikle ama bunu tabii sadece temenni etmekle kalmamak lazım. Bunun için tedbirler üretmek lazım, tedbirler almak lazım, çözümler üretmek lazım. 2020 ile 2021 arasında Türkiye'de pancar üretiminde önemli farklılıklar ortaya çıktı. Dolayısıyla bu şeker üretimine de yansıdı aynı şekilde. 2020 yılında Türkiye kotalı üretiminden çok daha fazla 400 bin ton fazla şeker üretmişken şimdi 2021 üretimi hala devam eden fabrikalar var. Kesin rakamlar ortaya çıkmadı onun için. Ama görünen o ki 150 bin ton civarında eksik bir şeker üretimiyle karşı karşıyayız. Tabii bu eğer tedbir alınmazsa, çözümler üretilmezse 2022 yılında daha yüksek boyutlarda sorun olarak karşımıza çıkabilir. İşte biz ağzımızın tadı bozulmasın, çiftçi pancar üretiminden kaçınmasın. Türkiye şeker üretiminde ya da şeker ihtiyacında yurt dışına bağımlı olmasın diye çözümler üretme konusunda sorumluluk aldık, risk aldık. Kayseri Şeker olarak Aralık ayının ortalarında tarihinde ilk defa avans fiyatı açıklama ihtiyacı duyduk. Pancar, şeker pancarı avans fiyatını açıklama ihtiyacı duyduk. Bu sektörün dikkatini, ilgisini çekti ve herkes bu konuyu sorgulamaya başladı. Bizim açıklamamızdan sonra bütün fabrikalar avans fiyatı açıklaması yaptılar. En sonda geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Şeker adına şeker pancarı avans fiyatını tarihinde ilk defa Ocak ayında açıklamış oldu. Bu şeker pancarının üretimi adına atılmış önemli bir adım olarak görüyorum.
Yani araya gireceğim Hüseyin Bey. Türkiye'de şeker pazarının durumu ile ilgili bu noktada bilgi vermek gerekir. Bir, kamu sektörü var şeker pazarında. İki, kooperatif fabrikaları var ve özel sektör var, değil mi?
Doğru. 33 tane fabrika var Türkiye'de şeker üretimi yapabilecek konumda. Bunun 32 tanesi faal durumda. 15 tane fabrikanın yani Türk Şeker ait 15 fabrikanın 14'ü faal durumda. Türk Şeker'in sektördeki payı %36. Kooperatif fabrikaları var. Kayseri, Konya, Amasya olmak üzere 6 tane toplamda. Bunların da sektördeki payı %36. Onun dışında özel sektör, 12 tane özel sektör fabrikasının payı da %28 seviyesinde. Yani sektör üçlü bir yapıdan oluşuyor. Bu üçlü yapının dağılımı da bu şekilde.
Peki hemen yine araya giriyorum. Sektör üçlü yapıda oluşuyor. Ama kamu adına Türk Şeker ismini telaffuz ediyorum. 14 üretim yapan fabrikasıyla bir çeşit pazarı ikame eden, yönlendiren kurum değil miydi?
Tabii aslında.
Niye bu görevini yerine getiremiyor?
Türk Şeker bu sene politikasını biraz farklılaştırdı. Yani görevini yerine getirip getirmeyecek kamuoyunun takdiri politikasını biraz farklılaştırdı. Sektörden ayrıştı. Kasım ayında hatırlarsanız Meryem Hanım, raflarda şeker bulunamayacağına dair bazı haberler ortaya çıkmıştı. Bu toplumda bir panik oluştu. Acaba şeker ihtiyacımızı karşılayamayacak mıyız diye. Onun üzerine Türk Şeker bu konuda sadece marketlerin ihtiyacını karşılama noktasında kendisini görevlendirdi, görevini bununla sınırlandırdı. Ve şimdi marketlerin ihtiyacını karşılayacak bir politika izliyor. Aslında tabii bu bir tercih meselesi.
Bir saniye yine araya gireceğim. Siyasi bir yorum yaptırmak kimseye istemem. Ama Türk Şeker 3 yıldır şekere zam yaptı mı?
Türk Şeker 3 yıldır şekere zam yapmama konusunda oldukça cimri davrandı. Yani mümkün olduğu kadar şekere zam yapılmadı. 3 senede toplam yapılan şekere toplam yapılan zam %28 seviyesindeydi son Ekim-Kasım ayına gelinceye kadar. Ve bu tabii sektörde büyük bir problem ortaya çıkarttı. Sektörün diğer kuruluşları, özel sektör kuruluşları olsun, kooperatif kuruluşları olsun zarar etmeye başladılar. Tabii Türk Şeker kamu kuruluşu olarak o başta en fazla zararı yapan oydu ama hazineden karşılandığı için, onun zararı hazineden karşılandığı için bu görevi yapmaya devam etti. Ama bundan dolayı sektörün ciddi bir mağduriyeti oluştu. İşte bu mağduriyetin sonucunda bu sene tabii şeker miktarında bir problem, üretim miktarında bir problem olduğu anlaşılmaya başlanınca bu sefer herkeste bir panik oluştu ve şeker fiyatları önce Ekim ayında özel sektörde kooperatif şirketleri tarafından %25, Kasım ayında %15 artırmak suretiyle zam yapıldı ve işte şeker fiyatları ona göre düzenlendi. Buna Türk Şeker'in Türk Şeker'in bu konudaki politikası ancak biz kooperatif ve özel sektör fabrikaları olarak %40 seviyesinde zam yaptıktan sonra %25 seviyesinde zam yapmak şeklinde oldu. Sonra Türk Şeker tekrardan biraz önce söylediğim gibi kendisinin uygulamasını sınırlandırdı ve sadece marketlere yöneldi. Sanayi kuruluşları bu sefer sanayi kuruluşları paniğe kapıldılar. Onlar biz şeker ihtiyacımızı üretimde kullandığımız şeker ihtiyacını nereden karşılayacağız, nasıl karşılayacağız gibi bir endişeye kapıldılar. Ama bizler tabii bu konuda işin doğrusu bunlar bizim çok değerli iş ortaklarımız ve müşterilerimiz. Onları tabii bu panik halinden kurtarmak için biz gereken yaklaşımları sergiledik ve herhangi bir şeker sorunu yaşanmaması için şeker satışlarına hiçbir sınırlama getirmedik. Bizden talep edilen Kayseri Şeker olarak, tabii diğer fabrikalarda benzer uygulamaları yaptılar. Talep edilen şekerler karşılandı. Bugüne kadar karşılandı. Bir sorun olmadı. Bundan sonra da karşılanması noktasında bir sorun olmayacağını ümit ediyorum. Ancak bu uygulamaların sonucunda şimdi işte Türk Şeker'in 50 kiloluk şeker fiyatı 265 lirayken özel sektörde, yani piyasada, serbest piyasada 50 kiloluk şeker fiyatı 450 liraya kadar yükseldi. Yani bu biraz işte panik halinde kaynaklanan bir durum. Ama şunu söyleyeyim, burada şeker fabrikalarının fahiş bir kar sağlamak gibi bir düşüncesi, politikası kesinlikle yok. 3 senedir yapılmayan zamların sonucunda gelinen nokta bu. Ve şimdi daha yeni başa baş noktanın birazcık üzerine çıkılmış durumda.
Araya giriyorum Hüseyin Bey. Araya girmek durumundayım. Neden? Çünkü 3 yıl zam yapmıyorsunuz. Hazine görev zararı yazıyor. Bütün bunların maliyeti vatandaştan çıkıyor. Sonra gıda fiyatlarındaki temel artış nedeniyle market raflarındaki fiyat artışını önleme adına sanayiye ürün vermiyorsunuz sanayiciye ve siz şeker piyasasını regüle edemiyorsunuz. Ben sizin konuşmalarınızdan kamu adına böyle bir yol ve yolculuğun başladığını görüyorum. Ama olan üreticiye oluyor. Olan fabrikalara oluyor. Neden diyeceksiniz, virgül koyuyorum. Çünkü Oğuz Kavuncuoğlu ziraat mühendisi bir dönem Amasya Şeker Kooperatifi'nin başkanıydınız değil mi Oğuz Bey?
İyi akşamlar Melih Hanım.
İyi akşamlar. Şimdi sadece ziraat mühendisi olarak ve bir sivil toplum hareketi var. Pancar üzerinden yürütülen, onun lideri olarak çalışıyorsunuz. Yanılıyor muyum?
Doğru Meli Hanım. Hüseyin Bey iyi akşamlar.
İyi akşamlar Oğuz Bey. İyi yayınlar.
İyi yayınlar efendim. Meli Hanım, Amasya Pancar Kooperatifine aday olmuştuk ama seçimi kazanamadık.
Onun niye kazanamadınız?
Siyaset deyip geçelim Meli Hanım. Orayı çok
fazla... Yani ben bu tarım ürünlerinin tarımın siyasetten arınması gerektiğine inanıyorum. O yüzden Evet. Bu siyaset nasıl bir şey böyle kurumları perişan ediyor? Bunu çözmek mümkün değil Türkiye'de ama üretici ve fabrikalar neden zorda, darda ve kaybediyor?
Şeyden seçimden bahsedeyim. Biz siyasi partilerle yarıştık burada. MHP, CHP, AK Parti hepsi vardı karşımızda. Onlarla yarıştık ve biz de tarımdan siyasetin, yani tarım kuruluşlarında siyasetin değil bilimin, tekniğin önde olması gerektiğini, teknolojiyle üretilmesi gerektiğini savunduğumuz için aday olmuştuk ama maalesef başarılı olamadık Meli Hanım. Onun dışında en sevdiğim kimliğim ziraat mühendisi mi, çiftçilik mi? İkisi de var bizde. Köyden yetişme bir ziraat mühendisiyim. Bir de 75 bin üyesi olan Pancar grubu yöneticisiyim. 10 yıl önce kurmuştum Facebook'ta çiftçilere yardım etmek için. Şu anda büyüdü. Tarımsal olarak gerçek boyutta, gerçek üyelisi, üye sahibiyle hemen hemen en büyük, bir ürün grubundaki en büyük grup Facebook grubu Türkiye'dekinde. En sevdiğim kimlik bu Meli Hanım. Onu kullanmayı tercih ediyorum.
Peki Pancar grubunda 75 bin kişi var. Siz hem çiftçisiniz hem ziraat mühendisisiniz. Üretici pancar ekmekten vazgeçiyor mu?
Bizim sayımız 20 yıl önce çiftçi olarak 500 bindi. Bu yıl 90 bin civarında çiftçimiz vardı 2021 yılında. 2022 yılındaki sayımız 78 bin ve 75 bine düşecek diye düşünüyoruz Meli Hanım. Her geçen gün bu sektörden çiftçi ayrılıyor. Üretim ama aynı kalıyor. Birinin bıraktığı kotayı biri diğeri alıp gidiyor. Yaşlanma var. Çiftçilerimizde köyden kente çok fazla olduğu için çok ciddi ayrılışlar var. Ama pancar üretimi biraz daha her gün biraz daha zorlaştığı için aslında teknolojiyle kolaylaşıyor ama gelir olarak insanları çok fazla tatmin etme konusunda umut vermediği için pancardan çıkıp buranın altını çizerek söylüyorum. Mısır'a doğru bir gidiş var. Benim memleketim olan Amasya'da da bu var. Mısır nereye hizmet eder, pancar nereye hizmet eder bunu zaten dinleyen herkes biliyor. Bu sebeple de büyük bir çekincemiz var. Pancarımızı Mısır'ımıza sıra galip getirmemiz gerekiyor.
Yani araya girmek zorundayım. Türkiye bir nişasta bazlı şurup üretiyor. İki, Türkiye şeker üretiyor. Şeker pancarından, nişasta bazlı şurup da Mısır'dan üretiliyor. Dolayısıyla kotalar üzerine 2001 yılından bu yana hem Mısır'da hem şeker pancarında sistem yürüyor. Bu arada seste bir sorun oldu. Ayrıca bugün İstanbul'da hava çok kötü. O yüzden YouTube kanalıyla ilgili yayın yapamıyoruz. Bunun altını çizelim, bizden değil. 5G geldi de biz mi 5G ile yayın yapmıyoruz diyelim ve üretici Mısır'a yöneliyor. Peki şeker kooperatiflerinin temel sorunu ne? Özelleştirme mi sektörü vurdu Oğuz Bey?
Pancar kooperatiflerinin temel problemi Hüseyin Bey hattın diğer ucunda. Her yöneticimiz Hüseyin Bey gibi olsaydı bir problemimiz yoktu ama maalesef iki tane sıkıntımız var. Yetersiz yöneticiler ve siyasi baskı, ikisi çok ciddi kooperatiflerin üzerinde sıkıntı oluşturuyorlar. Kooperatifler, pancar kooperatifi bizim sektörümüz için söyleyeceksek pancar kooperatifi başındaki panko birlik bu sektörde söz sahibi olması gerekirken son yıllarda hiçbir şekilde gündeme dair, probleme dair herhangi bir açıklama, herhangi bir başvuru, herhangi bir eyleme bile kalkışmadan bu şekilde devam edildi. Panko birlik, ben panko birliği bildiğim için orayı söylüyorum, sessiz kaldı. Panko Birlik yöneticilerinde de sadece Hüseyin Bey ekranlara çıkıp çiftçinin fabrikaları bu programı var dedi. Sorunumuz bu. Sorunumuz işin başında yeterlilik olan, kabiliyeti olan insanların olmaması Meryem.
Bu yıl ne kadar şeker pancarı çiftçi, yani üretimle ilgili bir veri verebilecek misiniz?
Şu anda tam kesinleşmedi ama 19 milyon ton civarında biz pancar üretmiş. Yani 18,5-19 milyon üretmiş olmamız gerekiyor. Daha tam bitmedi. Tahmin ediyorum başkanım daha iyi bilir o sektörden. 15 bir haftaya falan hepsi belli olur Meli Hanım. Ama geçen yıla göre yaklaşık 3-4 milyon eksiğimiz var.
Yani sorunumuz bu Hüseyin Bey. Oğuz Bey'i dinliyorsunuz. Bu Panko Birliği'nin sesinin çıkmadığını biliyorum ben. Panko Birlik ne yapıyor şu an bilmiyoruz. Ama iyi ki siz varsınız, konuşmaya devam ediyorsunuz. Şimdi şeker pancarı üretimiyle ilgili veri bir hafta içinde belli olur dedi Oğuz Bey. Ne kadar şeker üretiyoruz biz yıllık bazda?
Bu 2021 yılında ben mi cevaplandırmam gerekiyor?
Evet, evet, evet.
2021 yılında yaklaşık 19 milyon ton şeker pancarı üretildiği, bunun karşılığında da 2,5 milyon civarında şeker üretildiğini tahmin ediyoruz. Rakamlar henüz kesinleşmedi, yayınlanmadı. Yayınlanmadığı için bunlar sadece tahminlerden ibaret. Buna göre bir önceki yıla göre en az 4 milyon ton pancar üretiminde eksilme söz konusu. Şeker üretiminde 500 bin ton civarında bir azalma söz konusu. Yani 2021 yılı bu manada şeker pancarı ve şeker sektörü açısından iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Şimdi 2022'de ne olacağı konusu önemli. Yani buradan ders çıkararak biz 2022'yi doğru yönetme, işte çiftçiyi bu manada ihtiyaçlarını karşılama ve pancardan uzaklaşmamasını sağlama konusunda gayret gösteriyoruz. Biraz önce Oğuz Bey rakamları ifade etti. Pancar çiftçisinin rakamlarını ifade etti. 2000 yılında 500 bin civarında pancar çiftçisi varken bu 90 bin seviyesine düştüğünü söyledi. Bu aslında genel olarak çiftçi açısından da benzer rakamlar söz konusu. 2003 yılında TÜİK rakamlarına göre söylüyorum. 2.765 bin çiftçi varken, ÇKS'ye kayıtlı çiftçi varken 2021 yılında bu rakam 1.712 bine düştü. Yani 1.050 bin civarında çiftçi aşağı yukarı 18 yıllık süre içerisinde tarımdan uzaklaştı. Yani tarım artık çiftçinin yeterince karnını doyurmuyor, gelecek adına ümit vermiyor. Onun için de insanlar kendilerine başka yerlerde ekmek bulmaya çalışıyorlar. Başka çalışma imkanları bulmaya çalışıyorlar. İşte bu aslında tabii ülkenin tarım geleceği açısından tehlikeli unsurlardan bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Onun için de çiftçinin elinden tutulması lazım. Çiftçiye sahiplenilmesi lazım. Eğer çiftçiye sahiplenilirse çiftçi üretimini başarılı bir şekilde sürdürebilir. Türk çiftçisi yeterince sermayesi olan insanlar değil. Melih Hanım, Türk çiftçisi mutlaka kooperatifler ve fabrikalar tarafından desteklenmesi, elinden tutulması, yönlendirilmesi, yönetilmesi gerekiyor.
Bir saniye Hüseyin Bey, bir saniye. Böyle hep araya giriyorum ama Türk çiftçisi yönlendirilmesi gerekir, elinden tutulması gerekir diyorsunuz ama pancar üretimi yapan pancar çiftçisinin bugüne kadar elinden tutan oldu mu?
Pancar çiftçisini elinden tutan işte kooperatifler oldu. Pancar kooperatifler oldu. Şeker fabrikaları oldu. Aslında Türkiye'de üretilen bitkisel üretimde destek almayan ender ürünlerden bir tanesi şeker pancarı. Yani şeker pancarı Tarım Bakanlığımız tarafından yeterince desteklenmiyor ama işte Türkiye'de en önemli üretim kalemlerinden bir tanesi şeker pancarı ve sözleşmeli üretim yapılan işte ender ürünlerden bir tanesi. Bunu gerek kooperatifler gerekse şeker fabrikaları başarıyorlar ve bu sayede aslında çiftçi bugüne kadar şeker pancarı üretimi konusunda pek bir sorun yaşamadı. Yani bu kuruluşların organizasyonu desteği sayesinde sorun yaşamadı. Ama şimdi 2021'den itibaren artık girdilerdeki büyük artışlar fabrikaların ve kooperatiflerin de gücünü aşar noktaya gelmeye başladı. Hele hele şu 2023 Ocak ayında ortaya çıkan işte gübre fiyatından, mazot fiyatının, tarımda kullanılan mazottan, onun dışında sonra kullanılan elektrik fiyatlarından, tamidaş taksinden, hele artışlar değerlendirdiğimiz zaman kişinin artık işi yürütmesi, yönetmesi açısından büyük zorluklar içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunu artık fabrikalar ve kooperatifler de bütün bu artışlardaki sıkıntıyı, sorunu karşılayamayacaklarla karşı karşıyalar. Onun dışında hele mutlaka şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu kabul ederek devlet malı çiftçiye sağlıklı destekler vermesi lazım. Böyle küçük destelerle bu iş olmayacağı görülüyor. Çünkü şimdi gübre fiyatları %400 arttı. Yani çok cüzi bir gübre desteklemesiyle bu işi artık çiftçinin yapabilmesi mümkün değil. Devletimizin, Tarım Bakanlığımızın aynı olarak gübreyi temin edip çiftçimize vermesi gerektiği inancındayız biz.
Yani, peki, peki Hüseyin Bey'e soralım. Hüseyin Bey, Hüseyin Bey, Oğuz Bey'e soralım. Çünkü pancar üreticisiyle ilgili kendisi de bir çiftçi. Hangi destekleri istiyorlar? Yani girdi maliyetlerinde 2021'deki büyük artışın yarattığı tahribat üzerine Oğuz Bey ne söyleyeceksiniz bize? Ne vermeli devlet çiftçiye? Açık ve net ne istiyorsunuz?
Açık ve net Melih Hanım, Hüseyin Bey zaten izah etti. Ben de onun üzerine birkaç ek yapmak istiyorum. Bir defa elektrikte %130, %140 fark oluştu. Gübrede %300 fark oluştu. Bu iki kalem zaten çiftçinin canını yakan, üretimi bizde üretim en fazla üretimin maliyetini artıran iki tane girdi. Bunlarla ilgili çok ciddi bir destekleme olmazsa üretim gerçekten de ciddi sıkıntıya girecek. Büyük bir fabrikanın maliyeti şu anda Hüseyin Bey'in yöneticisi olduğu fabrikanın ham maddeyi temin için maliyeti en az ikiye katlandı. 1 milyar TL'lik
dörde katlandı.
Bakın yani başkan söylüyor, Hüseyin Bey diyor ki dörde katlandı maliyet.
Ben çiftçi açısından söylüyorum, yani çiftçi desteği açısından. Geçen yıl çiftçiye gübre masrafı dörde katladı. Geçen yıl çiftçiye siz 1 milyar TL'lik aynı nakdi avans verdiyseniz bu yıl en az 2-2,5 milyar TL civarında bir kaynak bulup bunu çiftçiye vermeniz gerekiyor. Yanlış mı söylüyorum?
Doğru, aynen öyle. Yani eğer izin verirseniz araya girip şöyle bir örnek.
Tabii. Buyurun.
56 bin ton gübre aldık çiftçimize verilmek üzere. Ve 137 milyon gibi bir bedele katlandık. Şimdi bu sene bu 56 bin ton gübre alabilmek için en az 500 milyon kaynağa ihtiyacımız var. Yani dörde katlamış oluyor gübre fiyatı.
Yani gübre için öyle. Başkanım, tohumdaki artış %50, sulamada %130, gübrede %350 civarında fiyatlar geri gelmeye başladı şu anda. Mazotta %100'e yakın bir artış var. Bu şekilde çiftçinin kafasında hani bu oranda bizim girdilerimizin ortalaması şu anda biz geçen yıl 1800 ile 2200 liraya mal ederken pancarı bir dekanı, şimdi şu anda 3900 ile 4500 TL arasında bir maliyetimiz var. Ben çiftçinin kafasında iki tane soru var. Bir, ben para kazanacak mıyım? Elektriğe ya tekrar zam gelirse, tekrar mazot zamlanırsa, üretim esnasında herhangi bir girdinin fiyatı daha bir daha artarsa, %100'lere yakın bir artış daha olursa biz bu işten zarar ederiz. En büyük korku bu. Bir de rakamlar öyle büyük arttı ki insanların kafasında bu rakamı oturtturmaları bir yıl sürer. Bizim burada çiftçiye Hüseyin Bey yine sağ olsun, ben tekrar teşekkür ediyorum. Yani ilk avans fiyatını, yaklaşık iki kat fiyatını ben vereceğim, elimi taşın altına soktum diyen yönetici kendisi burada belki klasik bir laf ama Türk Şeker, en büyük pay sahibi olan Türk Şeker ve yöneticileri çiftçinin önüne düşmeliydi. maliyetler hesaplanmalıydı. Ona göre bir fiyat verilmeliydi ve ilk açıklamayı biz Türk Şeker'den almalıydık. Aslına bakarsanız ben bir geniş boyutuyla başkanımın da müsaadesiyle şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün Türkiye'de nişasta bazlı şekerle pancar şekerinin arasında bir rekabet söz konusu ve son 5 yılda bütün aleyhte olan işler şeker sektörünün üzerinde devam ediyor her ne hikmetse. Çünkü şeker pancarını dışarıdan almıyoruz. Yurt içi üretimi yapıyoruz. Tamamen yurt içindeki çiftçilerden temin ediyoruz ve tamamını da Türkiye'de tüketmek üzere programlandı. Ama bir mısır öyle değil. 2 milyon ton mısırı biz Amerika'dan ithal edebiliyoruz ve bizim Türkiye'de kurul N5'e kapasitemiz yaklaşık 1 milyon 300 bin ton. Yurt dışında mısırın fiyatı 350 dolar olduğunda Türkiye'de anında 350 dolar olarak serbest piyasa kendini hemen konumlandırıyor. Pancarı da karşısında rekabet edebilir şekilde konumlandırdığımızda şekerde elde edilen gelirin çiftçiye yansımasıyla mücadele edebiliriz. Burada devlet ciddi anlamda çok yavaş hareket etti. Şekere yapılması gereken zamların belki yarısını belki üçte birini son 3-4 yılda yaparak sektörü darboğaza soktu.
Oğuz Bey, burada duralım. Kamu kendi eliyle şeker sektörünü darboğaza sokmuştur diyorsunuz. Görevini yapamadı diyorsunuz. Görevini yapan tabii ki bir işletme var. Kayseri Şeker. Avans kesinlikle vererek çiftçiye ben buradayım diyerek yol açıyor, önderlik yapıyor. Ben bu noktada Hüseyin Bey, bu açıklamaları dinliyorsunuz ve biliyorsunuz zaten. Ben şimdi fabrikalar dara girecek meselesine bakacağım. Kaç zam yaparsınız 2022'de?
2022 yılındaki zammı konuşabilmek için öncelikle pancarın maliyetini konuşmamız lazım Meli Hanım.
Konuşalım.
Güncel dekara pancar maliyeti hesaplamamız. Biz bunları her hafta aşağı yukarı yeniliyoruz. Çünkü gelen zamlara göre yeni değerlendirme yapmak durumundayız. Dekara pancarı maliyeti 4.492 lira. Yani yuvarlak 4.500 lira. Bu demektir ki 6 ton üzerinden hesap edecek olsak 750 lira ton başına maliyet var demektir. Yani biz avans fiyatı 800 lira olarak açıkladık ama bu 800 liraya göre çiftçi dekarda yani tonda 50 lira kazanacak demektir. Dekarda 300 lira kazanacak demektir. Bununla hiçbir çiftçi bu pancarı ekmez. Çünkü para kazanamaz. Onun için bu avans fiyat tabii bir başlangıç fiyatı. Tahmin ediyorum ilerleyen zaman içerisinde maliyetlerdeki pancar maliyeti, üretim maliyetlerindeki artışa göre bunlar yeniden değerlendirilecek demektir. Kabaca biz işte pancarın fiyatını 900 lira kabul etsek bile bu pancarın şekere yansıması 900 lira dediğimiz zaman 6.300 liraya geliyor. Yani bir ton şekerdeki pancar maliyeti 6.300 liraya geliyor. Şekerin maliyetinin %66'sını oluşturuyor bu. Öyle olunca şekerin işletme maliyeti en az 9.500-9.600 liraya geliyor. İşletmeler bu finansman desteği, avans desteği, aynı ve nakli avans desteği sağlıyor olmasından dolayı işletme sermayesi ihtiyacı var. Bunu bankalardan temin etmek durumundalar. Asgariden %10'luk bir finansman maliyetine katlanmak durumundalar. Böyle olunca da şekerin maliyeti 10.500 liraya geliyor. Yani fabrikaların yine yatırımlarını kendilerini yenileme, işte geliştirme yatırımları yapabilmesi için az bir miktar kar edeceklerini düşünsek %10'da onu koysak 11.550 lira. Yani önümüzdeki yıl 900 lira pancar fiyatına göre, bakın 900 lira pancar fiyatına göre fabrikaların kendisini kurtarabilmek için uygulayacakları fiyat, şeker fiyatı ton başına 11.550 lira. Yani bunun altındaki bir rakam fabrikaları sıkıntıya sokar, çiftçiye gereken desteği veremezler. Çiftçiye gereken desteği vermeyince de çiftçi üretimi sürdüremez. Bu kadar net. Onun için de gelecek senenin öngörülen fiyatı 11.550 lira. Şu anda torbası 450 lira, 50 kiloluk torba 450 lira. Demek ki Türkiye'deki satış fiyatı 9.000 lira. Yani 11.550'nin işte 9.000 liraya yansımasına baktığımız zaman yaklaşık bugüne göre %28-30 civarında bir fiyat artışı beklenebilir.
Yani %30 fiyat artışı beklemek durumunda tüketici mi diyelim, sanayici mi diyelim?
Sanayici diyelim.
Sanayici diyoruz. %30'luk artış tüketiciye nasıl yansır?
Bu tabii hesap gelecek sene Eylül ayına ilgilendiren bir hesap. Yani şu ana ilgilendiren bir hesap değil.
Hayır. Çünkü burada şeker pancarı ile ilgili ekim ne zaman bitiyor, hasat onu söyleyin.
Hasat bitti tabii, Ekim'de yavaş yavaş hazırlıklar yapılıyor. Bazı bölgelerde, sıcak bölgelerde Şubat'ın son haftasında başlar. Mayıs'ın 15'ine kadar ekim faaliyetleri devam eder.
Yani evet.
Eylül ayında sökülmeye başlar. Eylül ayında sökülüp de fabrikalar çalışmaya başladığında ortaya çıkacak maliyeti söyledim ben. Yani şekerin ton maliyeti 11.550 piyasaya yansıyor.
Bunu anlıyorum. Bizi izleyen vatandaşlara bilmedikleri bir piyasa olduğu için basit ve yalın bir dille anlatmak istiyorum. Şeker pancarı hasatı bitmek üzere. Ekim başlayacak. Mayıs'tan itibaren. Eylül'de başlıyor değil mi hasatınız?
Hasat Eylül'de başlıyor.
Evet, Eylül'den bu ayın sonuna kadar devam eden bir hasat sezonu var. Şeker bir ölçüde kış ekimi mi oluyor, bahar ekimi mi oluyor?
Bahar.
Bahar ekimi oluyor. Dolayısıyla şekerle ilgili ve pancar üreticisiyle ilgili sıkıntılar önümüzdeki bir ay içerisinde ana gündem konumuz olmaya başlayacak. Öyle değil mi?
Doğrudur, evet. Yani biz işte bu sorun önümüzdeki üretim döneminde bu sorun yaşanmasın diye çiftçilerimizin moralini, motivasyonunu yüksek tutacak değerlendirmeler yaptık. Bu politikaları ortaya koyduk. Bu konuda sorumluluk aldık, işe sahiplendik, risk aldık. Ama çiftçinin en azından morali düzelmiş oldu ve o bir ara böyle pancardan uzaklaşan anlayış şimdi tekrardan pancara dönme şekli oluşmaya başladı. Bunun bu şekilde devam etmesini ümit ediyoruz ve inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye şeker sıkıntısıyla karşı karşıya kalmaz.
Ama sizden anladığım kadarıyla sıkıntı var Hüseyin Beyciğim. Sıkıntı var. Olmasa biz bu programı yapar mıyız? Mesela şekerde A kotası var. A kotası nedir?
A kotası Türkiye'de kotalı üretim yapılıyor. Yurt içinde tüketilmek üzere üretilen şekere A kotası şeker deniliyor.
Ne kadar miktarı söyleyin?
Türkiye'de belirlenen 2.632.500 ton şeker pancarı A kotası var. Bunun %5'i kadar da, yani 2.632.500'ün %5'i kadar da B kotası var. O da 131.600 ton civarında oluyor. Bu her ikisi tabii, B kotası eğer satılmazsa o sürekli devrederek gidiyor. Ve fabrikalar bu yükü taşımak durumunda kalıyorlar. Bunların üzerinden bir üretim olursa da bu C kotası deniyor. C kotası da yurt dışına ihraç edilmek ya da dahili işleme rejimi kapsamında üretim yapan kuruluşlar tarafından kullanmak üzere üretilen şekere deniliyor.
Yani A, B, C kotası böyle. Siz 2021'de ihracat yapmadınız mı? Londra borsasına şeker.
Tabii 2021'de, 2020'de üretimimiz fazla üretim olduğu için ihracat için Tarım Bakanlığı'ndan izin istedik ve epeyce bir ihracat yaptık. Yani mesela Kayseri Şeker'in 2021 yılında yapmış olduğu ihracat 70 bin ton. Onun dışında 30 bin ton kadar da dahilde işleme rejimi kapsamında üretim yapan kuruluşlara şeker satışımız oldu. C şeker satışımız oldu. Bu Türkiye genelinde toplam 400 bin tondu bu rakam ve bunun 270 bin tonla Tarım Bakanlığı ihracat izni verdi. Yani üretimdeki fazlalık bu şekilde değerlendirilmiş oldu. Aslında Türkiye'nin yapabilirse bunu yapması lazım. Sürekli üretim fazlası gerçekleştirmesi lazım ve çevre ülkeleri de bunu satması lazım. Bunun için de dünya piyasası şu anda oldukça elverişli durumda.
Ne kadar dünya borsalarında şekerin fiyatı?
Dünya borsalarında şekerin fiyatı 500 dolarla 520 dolar arasında değişiyor. Ama bunun tabii Türkiye'ye getiriliş navlununu hesap ettiğimiz zaman 600 dolar, 620 dolar gibi bir maliyeti oluyor. Yani biz şu anda eğer üretimi, fazla üretim yapacak olursak buradan rahatlıkla çevremizdeki ülkelerin şeker ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.
Ne kadar biz yani dünya borsalarında 600-650 dolar dediniz, navlunu da içine koydunuz. Biz ne kadara şeker satabiliriz?
Biz işte geçen sene mesela şeker satışımız aşağı yukarı 450-500 dolar arasında seyretti.
Bunu şunun için soruyorum Hüseyin Bey, siz de bilirsiniz. Yıllarca şeker fiyatları dünya fiyatlarının çok çok üzerinde, kara delik diyor idik ya.
Evet, evet, üzerindeydi. İlk defa işte geçen seneden itibaren biz dünya şeker fiyatlarından daha düşük seviyede bir şeker fiyatıyla karşı karşıya kaldık ülkemizde. İşte bu üretim fazlası olunca satış avantajı olarak karşımıza çıktı. Ben de işte onu diyorum ki Türkiye'nin bugünkü yaşadığı sorunların temelinde çözümü için üretimi canlandırmak, üretim artırmak, üretimi desteklemek lazım. Biz ne kadar fazla üretirsek bu sorunlarımızı o kadar kolay aşarız. Asıl üretimin desteklenmesi gereken öncelikli üretim tarımsal üretim. Onun için tarımsal üretimi her şekilde desteklememiz hem ülkemizin ihtiyacını kendimizin karşılamamız lazım, hem de çevre ülkelere de dünyaya da bu ürünleri satabilmemiz lazım. Yani bu ülke kaynak ihtiyacı var, kaynak girişine ihtiyacı var. O da ancak üretimi başarılı ve daha yüksek miktarda yapmakla mümkün olabilir. Ben şeker sektörü için bunu tavsiye ediyorum, bunu öngörüyorum. Onun için de mesela biz Kayseri Şeker olarak bu önümüzdeki üretim sezonu için C şekeri kotasını kaldırdık. Yani daha önce C şekeri üretiminde kullanılan C pancarının fiyatı hep A pancarından düşük olurdu. Şimdi A pancarı ile C pancarının fiyatlarını eşitledik ve adeta fiili anlamda kota kendiliğinden kalkmış oldu. Yani bu ülkenin ihtiyacını karşılamanın yanında çevre ülkelere de şeker satma anlayışının bir ifadesi. Ümit ediyorum çiftçilerimiz bu bizim samimi yaklaşımımıza, anlayışımıza olumlu bir şekilde yaklaşacaklar. Ve inanıyorum ki hem ülkemizin şeker ihtiyacı yurt dışından temin edilme mecburiyeti kalmadan karşılanacak, hem de yine 2020 yılında olduğu gibi yabancı ülkelere de komşular.
Yani ihracat da yapabileceğiz diyorsunuz. Bunu anlıyorum da bu sene üretimde eksiklik varsa Türkiye şeker ithal etmek zorunda kalacak. İşi uzatmaya gerek yok sözü. Açık ve net olacağız. Kısa ve net olacağız. Neden? Çünkü Türk halkı, Türk sanayi fabrikalar %30 zam yapacaksa, şekerde eksik varsa biz bunu ithal etmek durumundayız. Buğdayda yaşadığımız sorun gibi. Bence sorunun temelinde Oğuz Bey, biraz özelleştirme yok mu? Özelleştirme sektörü tahrip etmedi mi pancar üreticisine?
Melih Hanım, benim şahsi fikrim ya tam olarak özelleştirilmeliydi ya da hiç özelleştirmeye çıkılmalıydı. Böyle bir eski bir tabir vardı da, yarım imam dinden yarım doktor canın eder. Yarı yarıya oldu böyle. Keşke tamam özelleşseydi, özel sektör bir şekilde yolunu bulurdu. Yarı devlette, yarı diğer tarafı ben kooperatifleri de özel sayıyorum. Yarı özelde olunca böyle dengesizlikler ortaya çıkıyor. Devlet kendi görevini halka ucuz şekil yedirmek olarak görüyor ama bir taraftan da mağdur ettiği milyonlarca insan var üretici olarak. Bu aradaki denge sağlanamıyor bir türlü. Bunun için özelleştirmedi. Ya hep olacaktı ya hiç olacaktı. Kotalarla ilgili bir şey konuştunuz. Ben orada bir katkı vermek istiyorum Melih Hanım. Bizim üretimimiz, Türkiye'deki üretimimiz Avrupa ve Amerika'ya göre, biz maliyetli pancar üretiyoruz. Özellikle sulama, gübreleme ve ilaçlamada biz daha yüksek maliyete pancar ürettiğimiz için çiftçinin kâr edebilmesi için fabrikaya daha yüksek maliyetle veriyor. Bu sebeple bizim şeker maliyetimiz Avrupa'nın çok üzerinde çıktı yıllarca. Onun için biz dedik ki kendi tüketimimiz kadar şeker üretelim. Onun için kota kondu. Kotanın konulma sebebi bu aslında.
2001.
Yurt içinde üretilsin. Çünkü satamıyoruz. Şu anda Avrupa çiftçisi dekara 80 euro civarında dolaylı pancar çiftçisi destekleme alırken bizim pancar çiftçisi hiçbir destekleme almıyor. Başkanımın söylediği bir konu vardı. 1,5-2 milyar TL çiftçiye para dağıtacak avans ve gübre. Bunun bu yıl eğer normal faizde para kullanırsa %20 artı maliyeti var fabrikaya. Bunları da şeker maliyetinin üzerine koyduğumuzda çok ciddi rakamlar yapıyor. Onun için elektrik, mazot ve gübre de çok büyük bir destek gerekiyor ki biz üretelim. Yoksa ben şöyle basit bir hesap söyleyeyim. Bizim hesabımız yıllarca 4 ton pancar masraftır. Bugün 4400 lira masraf olduğunu kabul edersek pancarın olması gereken bedel bu 1100 TL ton başınadır. Bunun karşılığında şekerin olması gereken para da en az 14 TL olması gerekiyor ki bugünkü 1000 dolara denk geliyor. Yıllarca bu denge korundu. Çiftçi de memnundu, fabrika da memnundu, sanayici de memnundu. Ama bu dengeyi son 4 yılda bozulduğu için sıkıntımız burada. Burada çiftçiyi biz eğer mısır üretimine doğru kaçırırsak ki mısırda bugün dekara bir çiftçi minimum 2500 lira 3500 lirası para kazanıyor. Eğer pancar çiftçisi bir dekardan 1500-2000 lira kazanırsa hatıra gönüle vatan millet deyip belki bir yıl iki ileken ama herkesin gönlü kârda gezer. Çiftçi de para kazanmak zorunda. Buradan İç Anadolu'da özellikle İç Anadolu'da benim bulunduğum bölgede de pancar bırakılır. Herkes Mısır'a doğru gider. Bu ülkede artık Mısır'da hangi ürün üretiliyorsa biz onu kullanmakla mükellef oluruz. Biz şu anda kapasitemizde 1 milyon tona yakın biz C şeker üretecek kapasitedeyiz. Başkanım daha iyi bilir. Bunun da TL karşılığı 500 milyon dolardır. TL'ye vurduğumuzda yaklaşık 7 milyar TL civarında biz ihracat yapabilecek kapasiteye sahibiz. Sadece bir fiyat ayarlaması. Yani zam değil de bir fiyat ayarlamasına gerekiyor bize. Bunu sektöre iyi bakacak, sektörü iyi analiz edecek yöneticilerle çok ciddi bir ayarlama her şeyi yoluna sokacaktır.
Tabii Hüseyin Bey'i dinliyoruz. Kayseri şeker ihracatı için uğraşıyor. Üreticiye avans veriyor. Bu konuda üreticiyi yüreklendirmeye ve sorunları birlikte aşalım demeye getiriyor. Elinden geleni yapıyor da Panko Birlik nerede ya? Yani şimdi kusura bakmayın böyle söylüyorum ama yani öyle değil mi Hüseyin Bey? Kusura bakmayın lütfen, ben böyle konuşmak durumundayım. Panko Birlik nerede? Türkiye'nin ikinci büyük Konya Şeker Fabrikası nerede? Bunlar Türkiye'nin büyük tarım holdinglerisiniz siz, öyle değil mi?
Doğrudur Melih Hanım. Tabii biz Kayseri Pancar Kooperatif olarak Panko Birliği'nin alt kuruluşlarından bir tanesiyiz. Tabii benim konuşmamda sonuçta bir nevi Panko Birlik adına düşünülebilir. Tabii ben Panko Birliği'nin yönetiminde değilim. Doğrudan onun adına değil ama sonuçta Panko Birliği'nin bir üyesi olarak bu değerlendirmeleri, bu konuşmaları da yapıyorum. Ama tabii ağırlık olarak da Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker adına yapıyorum. Ha, keşke sektörde sizin de ifade ettiğiniz gibi başka insanlar da çıksalar, bu sorunları ifade etseler, başka varsa bakış açıları ortaya koysalar, sorunların çözümü için öneriler getirseler, belki bu manada daha fazla katkı sağlanmış olur. Ama yani bu tabii bir tercih meselesi. Biz bütün açıklığı, şeffaflığıyla hem sorunları ortaya koyuyoruz hem de çözüm önerileriyle beraber ortaya koyuyoruz. Katkı sunmaya çalışıyoruz. İnşallah başkaları da bunu yaparlar. Bu arada izin verirseniz şunu ifade etmem gerekiyor. Yani gübre desteği, işte mazot desteği gibi desteklerin yanında bizim hesaplamalarımıza göre biraz önce söylemiştim 4492 TL ekara pancar maliyeti olarak söylemiştim. Bunun %26.71'i sulamada kullanılan elektrik maliyeti olarak karşımıza çıkıyor. En büyük kalem bu. Yani pancar, toplam pancar maliyetinin dörtte birinden fazlası sulamada kullanılan elektrik maliyeti, bunu artık çiftçinin taşıyabilmesi, kaldırabilmesi mümkün değil. Ve şimdi tabii elektrik şirketleri de özelleştirildiği için faturayı her hafta kesiyorlar. Normal tarife üzerinden kesiyorlar, her ay pardon. Kesiyorlar ve çiftçiden bunu tahsil etmeye çalışıyorlar. Eğer çiftçi ödemezse elektriği kesiyor. Elektrik kesme bedeli, tekrardan açma bedeli, bir de ilaveten ceza durumunda kalıyor. Bu artık çiftçinin tahammülünü aşan bir noktaya geldi. Buna acilen çözüm bulunması lazım. Bizim önerimiz tarımda kullanılan elektrik için, yani tarımda sulamada kullanılan elektrik için tarife, yeni bir tarife düzenlemesi yapılması, daha uygun şartlardan bir tarife düzenlemesi yapılması ve ödeme kolaylığı sağlanması. Çiftçi memur gibi her ay maaş alan, maaş gelir olan insanlar değil. Hasat döneminde ya da işte pancar üretiminde pancar bedeli ödemelerinde ancak eline para geçiyor. Hiç olmazsa bu faturaların da bu dönemlerde ödenmesinin kolaylığının sağlanması lazım. Devletimizden, işte Tarım Bakanlığımızdan, Enerji Bakanlığımızdan bu manada destekler, katkılar bekliyoruz. Bu üretimin herkes tarafından sahiplenilmesi lazım. Çiftçinin herkes tarafından sahiplenilmesi lazım. Çiftçinin elinden tutulmazsa, çiftçi yönetilmez, yönlendirilmezse üretim giderek tehlikeye girer. Halbuki ne diyoruz? Türkiye'nin sorunları, önemli sorunları var. Bu sorunların çözüm noktası üretimden geçiyor. Başarılı, kaliteli, verimli üretimden geçiyor. Bunu yapabilmek için de desteklenmesi lazım, elinden tutulması lazım. İnşallah bunlar gerçekleşir.
İnşallah diyoruz, virgül koyuyoruz, sosyal medyaya bakıyoruz, devam ediyoruz sonra.
Sosyal medya gündemi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, akademisyen ve ekonomistlerle bir araya geldi. Ekonomist Şenol Babuşçu toplantının içeriğini anlattı. Babuşçu, Nebati'nin toplantıda Merkez Bankası bağımsız diyeceksiniz, yok öyle bir şey, siyasetçi sorumludur, faiz artmayacak, bunu böyle bilin dediğini aktardı. Babuşçu, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yok, faizi politikacı belirliyor, Merkez Bankası sekreterya diye yazdı. Ünlü oyuncu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. İlyas Salman, Dört Yapraklı Yonca'nın bence en iyi oyuncusu ve en güzel yaşlananıydı. Yeşilçam'ın çirkin şoförü Abbas'tan, hem kendi hem yüreği güzel şoförü Nebat'e sevgi ve saygıyla. Kemal Kılıçdaroğlu, topluma ayna tutan, eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız Fatma Giri'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Meral Akşener, hayat verdiği karakterlerle Türk sinemasında unutulmaz izler bırakan değerli sanatçımız Fatma Giri'yi kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. Devlet Bahçeli, Sayın Fatma Girik, 79 yıllık bir hayatı tamamlayarak ebediyete irtihal etmiş. Geride çok sayıda anı, iz ve eser bırakarak aramızdan ayrılmış. Dört Yapraklı Yonca'dan birisi kopmuştur. Sayın Fatma Girik'e Allah'tan rahmetler niyaz ediyoruz. Gazeteci Sedef Kabaş'ın katıldığı bir televizyon programındaki sözleri sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanması sosyal medyanın gündeminde. Ankara 2 numaralı Baro Başkanı Eyüphan Korkmaz, Kabaş'ın tutuklanmasını yanlış bulduğunu ifade etti. Korkmaz, "Sırf hakaret eyleminden ötürü bir kişinin tutuklanmasını yanlış buluyorum. Gazetecinin ifade hürriyetinin daha fazla olduğuna inanıyorum ama söylemi yanlış buluyorum." ifadelerini kullandı. Korkmaz daha sonra Kabaş'ın tutuklanmasını doğru bulmadığını belirttiği tweetini sildi. Sosyal medya gündemi.
Sosyal medya gündeminden hemen Hüseyin Bey, kaç bin kişi çalışıyor sizde?
Kampanya döneminde bizde 3 fabrikada yaklaşık 4000 personel çalışıyor. Tabii şirketlerimiz var. Şirketlerimizde de 500 kişi, toplamda 4500 personel çalışıyor. Ama tabii 15000 çiftçiyle de sözleşmeli üretim yapıyoruz.
15 bin çiftçiyle de sözleşmeli üretim. Türkiye'nin en büyük tarım holdinglerinden birisiniz ve üretim, üretim, üretim diyorsunuz. Hüseyin Bey, siz 70 bin çiftçi, benimle birlikte pancar üreticisi, ben de çiftçiyim diyorsunuz ama çiftçinin tek beklentisi, ilk beklentisi, en önemli beklentisi nedir? Ne diyorsunuz?
Çiftçinin beklentisi sağlıklı bir şekilde, başarılı bir şekilde üretim yapmak. Çiftçinin çünkü geçim kaynağı üretim yapmaktan geçiyor. Yani çiftçi üretim yapmazsa kendisine başka bir iş bulmak durumunda. Onun için bu üretimi başarılı, sağlıklı bir şekilde yapabilmek için desteğe ihtiyaç var.
Çiftçi desteğe ihtiyaç duyuyor diyorsunuz. Peki Oğuz Bey, siz çiftçi ne istiyor sizden? Son sözler çünkü, onları alalım.
Çiftçi en fazla önünü görmek istiyor. Ürettiğinden kazanacağını bilmek istiyor. Fiyatlar sabit kalırsa ben de kadar şu parayı kazanırımı kafasına yerleştirmesi gerekiyor Melih Hanım. Önümüzde iki tane problem vardı. Biz bu 2022 sezonuna hazırlanırken pancar üretiminin ana problemi sudur. Bir kuraklıkla ilgili problemimiz vardı. Bir de fiyatla ilgili problemimiz vardı. Yani biri Allah'ın işiydi, biri devletin işiydi. Bir tanesi çözüldü. Çok güzel bir kar yağdı Anadolu'ya. Hemen hemen barajlarımız doldu. Artık kuraklıkla ilgili bir problemimiz olacağını düşünmüyorum. Şimdi sırada devletimiz de açıklamasını yaptı. Ama yeterli değil. Başkanımın da bahsettiği özellikle yakıt, elektrik desteklemesi, elektrikle sürüyenler için arkasından gübre ve mazot desteğinin kayda değer bir şekilde çiftçiye verilmesi, bunun vaat edilmesi gerekiyor. Ondan sonra da biz 2022 yılında çiftçiler olarak hazırız. Biz 20 milyon TL, 25 milyon ton da pancar üretiriz. Şu anda her şey hazır, bekliyor. Sadece dediğim gibi bu açıklamaları bekliyoruz Melih Hanım.
Peki, sağ olun diyoruz. Hüseyin Bey, son sözünüz, aynı zamanda halka açıksınız. O yüzden borsa maceranız da önemli. Hiç girmedik ama son sözünüzü sizin de alalım.
Tabii çiftçilerimiz inşallah bu yeni taban avans fiyat uygulamasıyla yeni moral buldular. Ben inanıyorum ki sözleşmeler sağlıklı bir şekilde yapılacak ve Türkiye'nin ihtiyacı olan şekeri üretecek şeker pancarını çok saygıdeğer çiftçilerimiz üretecekler. Bütün ülkemizde üretecekler. Ben kazasız, belasız, bereketli, bol kazançlı bir 2022 yılı diliyorum hepsine. Sağlık, afiyet diliyorum. Siz de böyle bir fırsatı verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum.
Sizi izliyoruz biz Hüseyin Bey. Önemlisiniz Türkiye için ama bence rekoltedeki eksiklik şekerde ağzımızın tadını kaçıracak. Durum onu gösteriyor. Sağ olun diyoruz ve Oğuz Bey biraz önce dedi, biri Allah'a bağlıydı, kar yağdı, sorunu açtık. Diğeri devlet açıkladı ama yetersiz, özel açıklama bekliyoruz dedi. İşte günün yazısı, Profesör Doktor Doğan Yaşar'dan dinliyoruz.
Günün yazısı. Son iki yılda pandemi, deprem, müsilaj, yangınlar ve selleri peş peşe yaşadık. Yaşamadığımız iki önemli doğa olayı kalmıştı. Büyük volkan patlaması ve büyük meteor düşmesi. Tonga yanardağıyla volkan patlamasının sonuçlarını şu an yaşıyoruz. Ekstrem soğukluğun nedeni son 130 yılın en büyük patlaması olan 1991 Pinatubo yanardağı büyüklüğünde ya da yakın olan ve Aralık'ta başlayıp Ocak'ta iki büyük patlama gerçekleştiren Tonga yanardağıdır. Pinatubo'nun patladığı 1991-1992 yılı son 70 yılın en soğuk kışıydı ve müthiş kurak geçmişti. Çünkü hava sıcaklığını 0,5 derece düşürmüştü. Şu an yaşadığımız ekstrem soğuklukların nedeni de Tonga Yanardağı'dır. İzmir 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar.
Günün yazısı. Küresel soğumayı hafife almayacağız. İklim kriziyle ilgili doğru bilgileneceğiz ama bir başka önemli ismi kaybettik bugün. Gaffar Okan, Diyarbakır Emniyet Müdürü'ydü. Onu da rahmetle ve sevgiyle analım. Bugünlük bu kadar diyoruz. İstanbul'da hava şartları çok özel, hakikaten Türkiye'nin pek çok bölgesinde olduğu gibi. Bugün YouTube yayınımız yok. 5G mi var? Onun yok işte, altyapı bazı yayınları yapmaya çok fazla da imkan vermiyor. Türkiye bu süreçlerin hepsini açar. Biz diyoruz ki sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın ama sanayiyi, konutları, gıdayı ve soğuk havanın yarattığı evsizleri de asla unutmayın.
Havadan
Sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.